Ayrım 58, sayfa 320. 11. Yapısalcılık. 1950'lerden sonra işlevselciliğin ve Marksizmin bütüncül varsayımlarının pek çoğunu paylaşan yeni bir toplum teorisi ortaya çıkmıştır. Kökeni dillerin incelenmesine dayanan yapısalcılık, toplum bilimlerinde bilhassa Levi Strauss (antropoloji), Roland Barthes, Julia Kristeva (semiotik ve edebiyat kuramı), Althusser, Poulantzas (Marksizm ve sosyoloji), Godelier (iktisat), Foucault (felsefe ve bilim tarihi) ile Lacan'ın (psikanaliz) çalışmaları üzerinde müthiş bir etki yapmıştır. Bu teorisyenler yapısalcılığın kesin doğası konusunda bir görüş birliği içinde olmamakla birlikte, yine de insan toplumu ve kültürünün incelenmesini yapısalcı bir yaklaşımın bütünler nosyonunu bir yapı öğelerin basit bir toplamı değildir. Yapısal dönüşüm fikrini yapılar statik değildir, dinamiktir ve yeni öğelerin yapıya girip değişmesinin usullerini belirleyen yasalarla yönlendirilmektedir. Ve öz düzenleme kavramını yapının anlamı, içsel yasaları ve kurallarıyla ilişkisi içinde kendinde içerilidir. İçerdiği konusunda genel bir konsensüs söz konusudur. Yapısalcılığın işlevselcilikten ve pozitivist Marksizm'den farklılaştığı nokta, nesnel toplumsal olgular ile toplumu nesnel, problematik olmayan bir dışsal veriler şeklinde gören anlayışını reddetmesidir. Toplumsal olguların bir anlamının olması isteniyorsa, teorik bir söylemde yeniden inşa edilmeleri gerekmektedir. Kısacası yapısalcılık, gerçekliği şeyler ve toplumsal olgular temelinde değil, öğeler arasındaki ilişkilere dayanarak açıklar. Yapısalcılığın temel ilkesi, gözlemlenebilir olan bir şeyin ancak temeldeki bir yapı ya da düzenle ilintili olduğu kadarıyla anlam taşımasıdır. Yapısalcılığın gelişmesi. Saussure. Modern yapısalcılığın kurucusu Ferdinand de Saussure'du. (1857-1913). 1881 ile 1891 yılları arasında Paris'te dersler veren İsviçreli dil bilimci Saussure'un en önemli çalışması Genel Dil Bilim Dersleri (1906-1911) yıllarında Cenevre Üniversitesi'nde verdiği konferanslara dayanan bir metin. Kendisinin ölümünden sonra yayınlanmıştı. Hint-Avrupa dilleri konusunda uzman olan Saussure, 1890'lı yıllarda genel diller teorisi üzerinde çalışmıştı ve dilin toplumsal bir olgu örneği olduğu konusunda Durkheim'ın peşinden gidiyordu. Durkheim'a göre toplumsal olgular elbette dışsal, doğalcı veriler değil, tam tersine ahlakla ve kolektif temsillerle ilintili öğelerdi. Saussure'la birlikte çalışmış olan Fransız dil bilimci Antonio Millet, Durkheim'ın sosyolojisinin Saussure'un dil teorisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekiyordu. Saussure'un kendisi de Durkheim'ın ve Tard'ın sosyolojik yöntemin niteliği konusundaki tartışmalarını izlemişti. Bu konuyu 4. bölümde ele almıştık. Saussure, Tard'ın metodolojik bireyciliğinin karşısında Durkheim'ın metodolojik kolektivizmini savunuyordu. Bunun için dilin kolektif karakteri ve konuşmanın bireyci kullanımından hareketle dil (langue) ile konuşmayı (parol) birbirinden ayırmıştı. Saussure'a göre dil kolektif bir temsili, somut dilin kullanımını yönlendiren dil bilimsel kuralların soyut bir sistemini, kolektif zihin ile dilsel grupların ürünü olan formal ve tutarlı bir yapıyı oluşturuyordu. Saussure, 1974, sayfa 5. Saussure, tarihsel, psikolojik ve nedensel açıklamalara karşı çıkarak 19. yüzyılın dille ilgili indirgemeci açıklamalarını reddetmişti. Dil, konuşmacıların psikolojisine ya da toplumun tarihsel evrimine indirgenemezdi. Toplumsal bir olgu olarak bireyler üzerinde kısıtlayıcı etki yapan dil, sözleriyle bütünün eksik bir yansımasını sergileyen bireylerin konuşmalarından bağımsız biçimde var olan belirli bir sistem ya da yapıyı meydana getirmekteydi. Nasıl hiç kimse bütün hukuk sistemini bilemezse, hiç kimse bir dil sisteminin bütününe de hakim olamazdı. Hukuk gibi dil de gündelik yaşamda bireylerin bilincinde vardı ve onların eylemlerini kısıtlıyor, somut biçimleri ancak bir bütün olarak, kolektif bir temsil olarak yapısıyla ilişkisi içinde anlam kazanıyordu. Saussure, dilin eş zamanlı biçimde parantez bir sistem olarak işlemesi bakımından belirli bir andaki varlığı kavranarak incelenmesi ile art zamanlı biçimde parantez zaman içinde yani tarihsel açıdan gelişmesi ele alınması arasında önemli bir ayrıma gitmişti. Bu iki bakış açısı arasındaki karşıtlık mutlaktır ve hiçbir uzlaşmaya yer vermez, diyordu. Eş zamanlı bilim, bir arada var olan terimleri birbirine bağlayan ve konuşmacıların kolektif zihninde bir sistem oluşturan mantıksal ve psikolojik ilişkiler üzerinde dururken, art zamanlı dil bilim, kolektif zihnin algılamadığı bir sistem oluşturmadan birbirinin yerini alan, ardışık terimleri birbirine bağlayan ilişkileri incelemektedir. Parantez, Saussure, 1974, sayfa 99-100. Saussure burada psikoloji derken, bir dil psikolojisinin kesin doğası hakkında belirgin bir yaklaşım ortaya koyamamasına rağmen, bireysel psikolojiyi değil, kolektif psikolojiyi kastediyordu. Onun asıl odaklandığı konu eş zamanlı dil bilimdi ve Saussure bu konudaki çalışmalarını sık sık satranç oyunuyla karşılaştırıyordu. Satranç, belli ki yalnızca kendi iç kuralları, grameri ve tek bir taşın değerinin bütünle ilişkisine bağlı olduğu, kendi ilişkiler ağı geçerli olduğu zaman bir anlam kazanabilir. Bir taşı oynatmak, diğer taşların bütünle ilişkisini değiştirecektir. Başka bir deyişle, satrancı anlamak için onu bir sistem olarak açıklamak zorunludur. Nasıl her dil bilimsel terimin değeri diğer bütün terimler karşısındaki durumundan geliyorsa, taşların göreli değeri de satranç tahtasındaki konumlarına bağlıdır. Bir dilin eş zamanlı olguları, satrancın eş zamanlı olguları gibi onların sistem içindeki niteliğiyle ayırt edilmektedir. Art zamanlı bir perspektif benimsemek, dili bir sistem olarak değil, tam tersine onu değişikliğe uğratan bir dizi olay olarak gözlemektir. Parantez, Saussure, 1974, sayfa 88-91. Art zamanlı, tarihsel dil bilimin olguları sistematik bir karakterden yoksundur ve bu nedenle dilin incelenmesinde tali bir önem taşımaktadır. Dil, bütün parçaların kendi eş zamanlı somutluğuyla ele alınabileceği ve alınması gereken bir sistemdir. Bir dil sistemi oluşturan birimler, formel konumları, yerleri ve bütün içindeki işlevleriyle anlam kazanacaktır. Anlaşıldığı üzere Saussure'ün temel argümanı, dilin toplumsal düzeyde insan iradesi ve niyetlerinden bağımsız kolektif bir fenomen, tek tek sözlere indirgenemeyecek bir sistem olarak üretilmesiydi. Dolayısıyla konuşma ve iletişim temeldeki bir dilbilimsel koda, sözel edimlere anlam kazandıran kolektif normlardan oluşan bir sisteme bağlıydı. Saussure yapı kavramını kullanmamış olduğu halde onun dil teorisi yapısaldır. Tekil bir sözü açıklamak ve anlamak için işlevler, normlar ve kategorilerin gizli sistemiyle bağ kurmak gerekmektedir. Saussure böyle bir sistem içindeki öğelerin konumu ve işlevinin eş zamanlı analizinden yana olarak nedensel açıklamayı terk etmiş oluyordu. Bu durumda dil kuralları, dilin aynı anda hem bilinmemesi hem de var olmasını, bir yandan insan eylemini şekillendirirken öbür yandan bilinçten gizli olmasını açıklıyordu. Yapı kavramı. Saussure'un genel dil bilim dersleri 1916'ya kadar yayınlanmamıştı. Onun kendi içine kapalı bir sistem olan ve art zamanlı analiz karşısında eş zamanlı analizi savunduğu dil anlayışı, değişik görüşteki dil incelemelerini, edebiyat analizini ve kültür teorisinin gelişmesini etkilemişti. Yapısalcılığın gelişmesinde iki ayrı eğilim görülmektedir. Birinci eğilim, Saussure'un eş zamanlı analizi art zamanlı analizden ayırmasını benimserken, diğer eğilim daha tarihsel bir yaklaşım kurmanın peşindedir. Birinci eğilimin örneği Prop'un masallarla ilgili incelemesidir. Parantez, masalın biçim bilimi 1928. Ve daha sonra Claude Lévi-Strauss'un yapısal antropolojisini etkilemiştir. Prop bu araştırmasında masalları analiz ederken daha sonra temel bir sistem ya da yapı şeklinde düzenlenebilecek sınırlı sayıda işlevler (parantez 31 işlev) saptanabileceğini ileri sürerek eş zamanlı örneğin genetik öğe karşısındaki önceliğini savunuyordu. Çok değişik kültürlerden çıkan hikayeler de bu açıdan sınıflandırılabilirdi. Çünkü karakterlerin çokluğu, karakterlerin öykünün akışı içinde yerine getirdikleri sınırlı sayıda işlevle tam bir karşıtlık içindeydi. Rus sosyolog Mihail Bahtin (parantez 1895-1975) Prop'un eş zamanlı analizine karşıt biçimde dile toplumsal iletişim gözüyle bakan tarihsel bir yapısalcılık geliştirmişti. Bahtin'e göre dil (parantez) Saussure'un iddia etmiş olduğu gibi soyut bir dil bilim sistemi değildi. Öz olarak tarihsel bir nitelik taşıyor ve somut sözlü iletişimde canlı bir biçim kazanıyordu. Saussure'un sözleri (parantez) parol dilden (parantez) langue ayırması dilin konuşmacının bir işlevi değil, bireylerin edilgen biçimde özümsediği bir ürün olduğu görüşünü gündeme getirmişti. Saussure'un dualizmi kabul görmemişti. Aslında ortodoks dil bilimciler, diyalojik ilişkileri irdeleyememeleri, farklı konuşmacıların dilsel etkileşimleri üzerinde duramamaları nedeniyle eleştiriye uğruyorlardı. Saussure'un saf bir dil ile saf olmayan tarihsel açıdan özgül sözleri karşı karşıya koyması, sözcüğün diyalojik biçimde tanımlanmasıyla aşılmıştı. Nitekim Bahtin'in yapısalcı düşünceye yaptığı en önemli katkılardan birisi budur. Bahtin şöyle yazıyordu: dilin canlılığı ancak ondan yararlananların diyalojik etkileşimlerinde görülür. Diyalojik etkileşim, diyalojik ilişkilerle içine sızdığı dilin yaşamının gerçek alanıdır. Parantez, Bahtin, Volosinov, 1973, sayfa 102-103. Söylem olarak dil, etkin ve üretkendir. Bu haliyle bugünün ve geçmişin toplumsal değerlendirmeleri ile gelecekte içkin olan olasılıkları da kapsar. Dilin semantik ve mantıksal ilişkileri, söz haline gelene ve çeşitli konuşmacıların konumlarını somutlaştırana kadar diyalojik yönden eksik kalacaktır. Bunun için söylem, bireyleri bir iletişim zinciriyle birbirine bağlar. Sözler birbiriyle ilgisiz olmadığı gibi kendine yeterli de değildir. Birbirinin farkındadır ve karşılıklı saygı görür. Her söz konuşmaya dayalı iletişim alanının komünalliğiyle bağlı olduğu diğer sözlerin yansımalarıyla doludur. Her söz diğerlerini çürütür, olumlar, tamamlar ve onlara dayanır ve onları bir şekilde dikkate alır. Parantez Bahtin 1986 sayfa 91. Bahtin'in dil teorisinde sözün diyalojik karakteri benliğin ötekiyle aktif, nihayileşmemiş bir ilişkisini benliğin konuşma türlerindeki dillerin parantez örneğin oldukça esnek ve çeşitli olan gündelik toplumsal konuşma biçimleri pratik olarak edinilmesiyle onun söylemsel eylemlerinin toplamı haline gelmesini kapsamaktadır. Her türlü söylem dinleyen konuşmacı ile konuşan dinleyici arasında eş zamanlı bir anlamayı içerir. Gerçek bir anlamanın doğası diyalojiktir. Bir diyaloğun bir sonrakiyle bağlı olması gibi anlama da sözle bağlıdır. Anlam ancak aktif, benimseyici bir anlama sürecinde gerçekleşen, konuşmacılar arasında yerini alan bir söze aittir. Anlam, konuşmacı ile dinleyicinin tikel bir ses yapısının somutluğu aracılığıyla kurdukları etkileşimin sonucudur. Parantez Bahtin 1973 sayfa 102-103. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Roland Barthes, Roland Barthes, Julia Kristeva, Julia Kristeva, Althusser, Althusser, Polantzas, Poulantzas, Godelier, Godelier, Lacan, Lacan. Langue, Langue. Parole, Parole. Mihail Bahtin, Mihail Bahtin. Prop, Prop.